misafir ağırlayacağız demiştim. Bir perşembe bugün ve perşembe olunca biz her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikte yine İstanbul sohbeti yapıyoruz. Günün anlam ve önemine binaen mi konuşsak acaba?
Siz bilirsiniz.
Kış geldi mi?
Vallahi bize öğrettiklerine göre gelmedi. Kış 21 Aralık'ta başlar.
Daha var yani.
21 Aralık, 21 Mart kış olduğuna göre 21 Aralık'tan önceki her gün sonbaharın günleridir.
Ama son günü olunca acaba evet, böyle biraz...
Ama hiçbir zaman mevsimler takvimde yazdığı gibi olmaz. Yazın, kışı, kışın, yazı yaşamak mümkün. Hele bazı yerlerde.
Evet. Şimdi tabii coğrafyaya göre düşünmek de gerekiyor. Biz kış başlamadı diyoruz ama doğuda kar yağlı.
Tabii.
Bayağı bir zaman oldu. Üstelik de köy yolları bile kapandı.
Tabii yüksek yerler kışı daha çabuk hissediyorlar. Biraz daha fazla hissediyorlar. Deniz seviyesine yakın yerler kışı daha hafif geçiriyorlar. Güneye, ekvatora yakın yerlerde daha hafif oluyor. Ben yakın bir zamanda Maraş'a gittim. Maraş çok sıcak bir memlekete gittiğim gün kar yağdı, soğuk oldu dediler. Senelerdir olmuyor ya, bu benim bereketim
sizin
dedim.
Sizin bereketiniz evet, yani o
belli olmuyor tabii, mevsim hiçbir zaman belli olmuyor.
İstanbul'a kim gelmiş olabilir dersiniz?
Evet, İstanbul'a o belli değil, ona karışan çok.
Biz bugün kardan konuşacağız ama tabii bizim şimdiki hayatımıza etkileme biçimine bakılırsa pek de güzel taraflarını konuşamıyoruz maalesef. Yaşama şartlarının değişmiş olmasından da kaynaklanıyor. Belki işte günler, aylar öncesinden kışa hazırlık yapıyor olsaydık, küçücük bir köyde yaşasaydık ve ektiğimizi, biçtiğimizi yiyor olsaydık bugünlerde biraz daha belki sakin, rahat bir hayat geçiriyor olabilirdik.
Tabii insanların hayatı zaten sakindi o zaman. Kış geliyor, kış gelmeden hazırlıklarını yapıyorlar. Kışı bekliyorlar. Yani kışın ne yapacakları belli. Ambarları dolu. Doluysa tabii. Kış odalarını hazırlamışlar. Odunlarını yığmışlar. Kömür yok o zaman. Diyelim kömür geldikten sonra kömürleri de. Sobalarını temizlemişler. Her şey hazır. Kışı bekliyorlar.
Fakir içinde, zengin içinde böyle mi?
Tabii hayat aynı hayat. Zaten eskiden fakirle zenginin arasındaki hayat çok farklıydı. Çok farklı değildi.
Makas bu kadar açık değildi.
Değildi. Yani evet, zengin sarayda otururdu ama, yani köşkte otururdu, fakir bir göz evde otururdu ama yedi içtiği giydiği hayatı birbirine çok benzerdi.
Birini ısıtmak belki daha bile kolay olabilirdi.
Tabii,
yani. Küçük
yani
bir
öyle.
Yeri.
Ha, yani şimdi bir de şöyle bir durum var. Eskiden zenginlerin hayatı çok daha zordu. Çeşitli misaller vermek mümkün. Bunlardan bir tanesi de kışla alakalıdır. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nı, Topkapı Sarayı'nı herkes bilir. Topkapı Sarayı güzel bir saray. Mevkiydi, pozisyon itibariyle. Fakat o kadar soğuk ve o kadar rutubetlidir ki padişahlar orada oturmaktan bezmişler. Kaçmak için fırsat aramışlar. Sonunda Sultan Mecid demiş ki biz burada kaldığımız müddetçe ailemiz yok olacak veremden. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmış.
Düşün, bir padişah bile ısınamıyor demek ısınamıyor. Ki yani.
Şimdi Dolmabahçe Sarayı çok güzel bir saraydır. Gerek mimarisi, gerek tefrişatı, gerek pozisyon itibariyle çok güzel bir saraydır. Yani evet, dünyada ondan çok daha ihtişamlı saraylar var ama Dolmabahçe Sarayı güzel bir saray. Şimdi fakat Sultan Mecid sarayda kısa bir zaman oturdu ve veremden kurtulamadı, vefat etti. Ondan sonra Sultan Aziz orada oturmadı. Sultan Hamid orada oturmadı. Neden orada oturmadılar? Çünkü Dolmabahçe Sarayı deniz kenarıdır. Boğaz kışın çok soğuk olur. Çok esintili ve rutubetli olur. Onun için orada oturmak çok zahmetlidir. Bir de sarayın odaları büyük. Tavanları yüksek. Bir de sarayda insan çok. Tefrişatı malum. Sarayı ısıtmak o kadar zor oldu ki yere hasırlar sererler, tahta üzerine hasır üzerine halılar, duvarlara halılar asarlar. Buna rağmen sarayı ısıtmak mümkün olmadığı için Yıldız Sarayı'nı yaptığına geçtiler. Sultan Hamid orada oturdu. Yıldız Sarayı çok daha basit ama daha korunaklı bir yerdir. Onun için...
Ama o da denize yakın sonuçta.
Denize yakın ama yukarıda, tepede daha korunaklı, bina olarak daha küçük, küçük küçük pavyonlardan teşekkür eden bir saraydır. Yani yekpare saray değildir de...
Isıtması daha kolay.
Daha kolaydır. Yani böyle de bir problem var. O yüzden zenginin işi daha zordur. Büyük ev.
Doğru,
büyük arabanın vergisi çok, yakıtı çok. Büyük evin ısıtılması müşküldür. Zengin adamın etrafında daha çok dalkavuğu olur. Onları yedirmesi, beslemesi lazım. Daha çok davet, ziyafet vermesi lazım. Onlardan daha çok insan bekler. Girip çıktığı yer fazla olduğu için daha iyi giyinmesi lazımdır. Yani zengin adamın masrafı da kendine göredir. Hiç zannedilmesin ki zengin adam zengindir, paraları yağar. Çok zaman zengin insanlar İflas etmişlerdir bu yüzden. Ya parasız kalmışlardır.
Doğru.
Hatta ben çok zengin insan tanırım. Zenginden kastım nedir? Fabrikası var, evi var, hanı var, hamamı var, tarlaları var. Fakat parası yok. Yani acil ihtiyaçlarını döndürebilmek için Nakit parası olmayan çok zengin tanıdım.
Evet, parasını bir yere yatırmış. Oradan dönebilmesi için de belli bir zaman geçmesi lazım. Şimdi kış mevsimi deyince tabii soğuk bir mevsimden bahsediyoruz. Ve Türkiye coğrafyası içinde henüz gelmediğini söylüyoruz. Gerçi 21 Aralık'la ilgili de pek çok konu var. Belki bugün ona da biraz değiniriz. 21 Aralık malum dünyanın sonu gelecek ve sadece iki yer ayakta kalacak. Bunlardan biri de Şirince iddiası var. Herkes oraya yığılmış durumda. Hatta ünlüler bile geldiği iddiası var. Bugün Twitter'da konuşuluyordu. Acaba gerçekten var mı yok mu?
İyi oldu. Şirince zaten çok güzel bir yerdi. Böylece bütün dünyada tanındı. Yani turistik bir yerdi zaten. Fakat biraz içeride kalıyordu. Yani yer olarak, pozisyon olarak. Şarabı meşhurdur. Çok fazla tanınmıyordu. Bu sayede bütün dünya Şirince'yi tanımış oldu. Yani Şirince'nin başka yakın tarihçileri de var ama böylece tanınmış oldu. Şimdi kış zahmetli, şimdi daha da zahmetli. Eskiden dediğiniz gibi köylerde, kasabalarda insan kapısını çeker oturur, gideceği yer belli, iş yeri yakın, mektebi yakın. Biz çocukken kar yağdı da mektep tatili oldu, böyle bir şey duymadık şehirde yaşadığımız halde. Şehirler küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay.
Şimdi yürüyerek öyle değil. Mi gidilirdi okula
gidilir,
her
tabii,
zaman?
Tabii. Ben ilk orta lise hepsine yürüyerek gittim, yani evimize yakın yerlerde. O zaman akıl almazdı bir insan. Servis diye bir şey yoktu zaten, talebe servisi. Yani insan aklına da gelmezdi. Bir talebe mektebe şeyle gidecek.
Vasıtayla
gidecek. Herkes evine yakın olan bir yerde okurdu. Fakülteye bile yani çok zaman ben merkeziydi. Yürüyerek gider gelirdim. Bazen vasıtaya binerdim. Şimdi hayatımız daha zorlaştı. Şehirler büyüdü. Nakil vasıtalarına olan bağımlılığımız arttı. Bundan dolayı bir kar yağdığı zaman şehirler normal hayata göre dizayn edilmiş ve az nüfusa göre dizayn edilmiş. Bir de coğrafi olarak şehirlerimiz elverişli değil. Dağlık, düz değil. İstanbul, Bursa, düşünün Ankara, bunlar dümdüz şehirler değil. Vasıta problem. Kar yağdı mı hayat felç oluyor. Herkes de aksi gibi evine uzak yerde çalışıyor.
Yani hiç kimse evi yerine... düzen kurmak mümkün değil ama bu büyük şehirde mesela ben bakıyorum, bizim şirketimizde çalışanlar da hepimiz serviste gidip geliyoruz. Tuzla'dan
var.
Gelip giden var.
Beylikdüzü'ne gidenler var.
Gidenler evet, var. Daha bile Beylikdüzü gene hani bir düz yol diyorsunuz. Evet. Gözünüz kesiyor ama ta Tuzla köprü var arada.
Var. Hayır. Tuzla'dan Beylikdüzü'ne çalışmaya gidenler var.
O daha da uzak.
İstanbul iki ucudur yani.
Evet.
Şimdi böyle bir vaziyet var. İkinci bir vaziyet, eskiden sobamız vardı. Elektriğe çok bağımlı değildik. Evde bir buzdolabımız vardı. Kışın buzdolabı olmasa da oluyordu. Çamaşır makinesi olanlar vardı, olmayan vardı. Bizim evimizde buzdolabı vardı. Komşular yiyeceklerini getirip koyarlardı, rica ederlerdi. Çok kişi şehirde ve de kelli felli adamların, mesela bizim üzerimizde bir vali muavini otururdu. Buzdolabı yoktu. Yemeklerini bize getirirlerdi. Yani bu fakirlikle de alakalı yoktu. Çok pahalıydı zaten buzdolabı. Neyse, elektriğe bu kadar bağımlı değildik. Elektrik kesildiği zaman insanlar gayet normal lambalarını yakar oturur, erkenden de yatarlardı.
Ama öyle bir alışkanlığın devamı vardı. Yoktu. Şu anda mesela çocuklar evde mum yaktığınızda romantik bir ortam var zannediyor.
Zannediyorlar. Düşünün, yüksek evler var, asansöre bağlı. 10. katta oturan adam, 15. katta oturan adamlar var, nasıl inip çıkacaklar? İkincisi, ısınmanız elektriğe tabi. Kombi.
Çalışmıyor.
Elektrik olmasa çalışmıyor. Sıcak suyunuz ona bağlı. Elektrik yoksa yıkanamıyorsunuz. Bulaşık makineniz, çamaşır makineniz keza öyle. Evde eskisi gibi değil. Daha çok bulaşık yıkanıyor, daha çok çamaşır yıkanıyor. Yani hayatımız, işlerimizin çoğu elektriğe bağlı. Çok kişi bilgisayar masasında iş yapıyor. Postaneye gitseniz elektrik kesikse iş olmuyor. Bankaya gitseniz elektrik kesilse iş olmuyor. Eskiden çok nadirdi elektrik.
Bu da başka bir kıyamet senaryosu, biliyorsunuz değil mi? Evet. Dünyada elektrik kesilecek ve hayat...
Evet, zaten buna dair filmler yapılır.
Evet, geri dönecek.
Şimdi kış olunca hayat bu bakımdan da zorlaşıyor. Yani bağımlı olduğunuz şeyler artıyor, zorlaşıyor. Üçüncüsü, Allah korusun, yani bir gıda şu bu problemi olsa zor görünüyor ama o zaman insanlar mahvoluyorlar. Eskisi gibi değiller. Ambarındaki bulgurla yaşayacak insan nerede? Ambarda bulgur nerede? Yani şimdi bir de böyle bir durum var. Onun için biz soğuğu daha çok hissediyoruz eskisinden. Ve de insanlar bunu biraz daha dramatik hale getiriyor. Gün geçmiyor ki televizyonlarda, radyolarda kış hayatı esir aldı bilmem ne oldu. Oo, bizim çocukluğumuzun kışı nerede? Kar yağardı Aralık ayında. Nisan'a kadar kalkmazdı. Nisan ayı çamur, balçık, pislikle geçerdi. Yani devamlı kar yağardı. Her hafta kar yağardı. Bir gün tipi olur, göz gözü görmezdi. Don olurdu. Buz, don, kayanlar. Ama bu kadar dramatik olmazdı çünkü televizyon yoktu, internet yoktu ki bunları anlatsın. Şimdi bakıyorum, görüntüler var, arabalar kayıyor falan. Halbuki dışarıda öyle bir şey yok. Biraz da abartma şeyimiz var. İnsanlar biraz daha kırılgan. yani tabiat hadiselerine karşı, insanlardan gelen muamelelere karşı. Yani insanlardan uzaklaştıkları için insanlardan gelen tabiat şeylere de çok aşırı hassasiyet gösteriyorlar. Onun için hayatımız zorlaşıyor ve bu bir kıyamet senaryosu. Evet. Doğru. Yani
peki, biz aslında bugün dinleyicilerimizden de soru gelmiş. Maya takvimi konusuna ne diyecek Ekrem Bey diye, ama oraya gelmeden önce yine biraz kışla ilgili sormak istiyorum. Beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor kış mevsiminde. Eskiden de böyle miydi? Bizim isteklerimiz, vücudumuzun istekleri değişiyor. Mesela daha çok şekerli gıdalar istiyoruz. Eskiden buna uygun yaşanır hareketler.
Evet, aynen buna uygun yaşanırdı. Eskiden hayat daha fıtrıydı. Yani fıtrata uygun, yaratılışa uygun, naturaldi. Bir kere seracılık çok inkişaf etmediği için kışın kış meyve ve sebzeleri yenirdi. Yazın yaz meyve ve sebzeleri yenirdi. Yazın, kışın domates, salatalık, patlıcan, kabak, bunlar yenmezdi. Bunlar manavlara, pazarlara gelmezdi.
Nereden gelecek ki?
Gelmesi mümkün değil. Ekenler vardır belki de.
Nasıl gelecek?
Gelecek. Turfanda çıkardı sadece. Turfandaydı.
Bu da yakın olurdu. Zamandan bahsediyorsunuz yakın yani.
Ya ben hani 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. Evet. Ya ben yaşadığım hayatı anlatıyorum. Daha yakın zamanı. İnsanlar kışın lahana yerdi. Pırasa yerdi. Yer elması yerdi. Kereviz yerdi. Kış meyveleri, sebzeleri bunlardı. Karnabahar yerdi. Ispanak yerdi. Bu çok da sevmezlerdi bunları. Çünkü bunların bir kısmı kokuludur. Kereviz, pırasa, karnabahar kokuludur. Bu koku evdeki insanları yemeğe evet. karşı iştah değil, menfi bir hisse kapılmalarına sebebiyet verirdi. Ondan dolayı bunu sevmeyen çoktu. Ama yenirdi. Bir de eskiden birkaç kap yeme adeti yoktu. Zenginlerin evinde bile bir çeşit yemek yapılır ve yenirdi.
Etli, bol yapılır belki.
Etli karnabahar yapılırdı. Herkes yerdi onu, ekmekle bitirirdi. O gün yemek oydu. Yani ikinci bir yemek olmazdı. Çocuklara alternatif diye bir şey olmazdı. Yani karnabaharı bizim çocuk sevmiyor, yanına köfte, patates kızartı, böyle bir şey olmazdı. Böyle bir şey çocuk mevzubeyiz edemezdi. Haddine mi düşmüş? Yani bu diktatör despot evlerden bahsetmiyorum. Bütün evlerden bahsediyorum. Çünkü eskiden çocuklara bulduğuna kanaat etmesi, fazla şımarmaması öğretilirdi. İstisnaları vardı. Yani her yemeğe burun kıvıran çocuklar vardı. Fakat bu bir problem, bu bir sıkıntı olarak görülürdü. Yani dramatik,
normal yani.
Görülürdü ve aile bundan müşteki olurdu. Herkes anlatırdı, çare bulmaya çalışırlardı. Evet.
Kısa bir ara verelim, hemen arkasından buradayız. Doktor Ekrem Uğur'a ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kış diyoruz. Kış tabii, çocuklardan bahsettik. Çocuklar kış mevsimini çok seviyorlar.
Seviyorlar evet. Annem bana ikaz ederdi, yavrum fakir fukarayı düşün, kar yağsın falan deme derdi. Kış biz de severdik kışı.
Hepimiz söyleriz çocuklar. Herkes aynısını söylüyor. Şu anda da mesela bakıyorsunuz dışarıda bembeyaz gördüğünüzde hoşunuza gidiyor. Ama hatırlıyorum geçmiş yıllarda eve giderken ben o zaman yakın bir yerde oturuyordum. Arkadaşlarımız gece 12-1'de evlerine gittiler. Hatırlar mısınız? Sem evde
evet, kapandı.
Ondan sonra demekten vazgeçtim.
Birkaç sene önce biz bir düğüne gittik. Düğünde herkes toplanmış. Fakat düğün evi yok. Yani damat ve kız yok. Kız tarafı. Çünkü evleri uzak. Düğün salonuna biz yakındık. Biz hemen geçtik. Biz yemeği yedik.
Bayağı bitmiş düğün.
Neden sonra, yani epey bir zaman sonra damat ve kız gelin tarafının akrabaları geldiler. Çok soğuk yani, 5-6 sene belki oluyor. Yani enteresan bir kıştı o da. Oluyor. Büyük şehirlerde hayat böyle. Evet. Onun için tabii biz de her şeyin hayırlısı olsun diyoruz ama çocuklar kar topunu, karı severler. Evet. Tabii bir de şöyle bir durum var. Yani kar berekettir. Su ve ziraat kara çok bağlıdır. Kar yağmaması o sene kıtlığa sebebiyet verir. Ne kadar çok yağmur yağarsa yağsın, İş kardadır. Sonra ekinlerin, mahsullerin bereketli olması kara vabestedir, bağlıdır. Bu bakımdan mühimdir. İkincisi, kışın şiddetli olması iyidir. Kış hafif geçerse mikroplar ölmez. Ve muafiyet kazanırlar. İnsan daha çok hastalıklı geçirir. Onun için kışın şiddetli geçmesi insanların sağlığı için iyidir.
Enteresan bir şey. Biz mesela soğuk olduğu zaman üşüyoruz ve diyoruz ki ama ne gerek var bu evet. kadar soğuk olmasına? Biz alışık evet. değiliz. Elma ağacının elma meyvesi verebilmesi için belli bir sayıda gün -4 derecenin altında kalması gerekirmiş.
Buyurun işte yani.
Evet, yani. O eksi 4 dereceyi eğer o sayıda gün kadar yaşamazsa elma ağacı, o yıl yeterince elma vermezmiş.
Elma veremiyor, evet. Tabii suların çekilmesi lazım. Sular donuyor çünkü çekilecek. Bir müddet öyle kalacak. Bu düzen böyle kurulmuş. Evet. Yani hani hocası sormuş talebeye, talebelerine demiş, siz demiş dünya yeniden yaratılsa nasıl olsun isterdiniz? Birisi demiş ki işte dağ olmasın isterdim. Kimi demiş denizler tuzlu olmasın isterdim. Biri de demiş ki işte hiç yaz olsun hep kış olsun, olmasın derdim. Biri de demiş ki ben hep böyle olsun isterdim. Her şey dünyanın merkezinde demiş. Yani merkezi demek yani her şey ortalama. Ben gene böyle olsun isterdim. Hocası bunun sözünü beğenmiş, ona Merkez Efendi adını takmışlar. Meşhur evliyadandır. Şimdi her şey merkezinde. Yani her şey yerinde güzel. Kış kışlığını yapar, kış kış gerek, yaz yaz gerek demiş eskiler. Kış kış gibi olursa iyidir, yaz yaz gibi olursa iyidir. Olmazsa problem vardır. Nasıl ki kadın kadın gibi olursa, erkek erkek gibi olursa, çocuk çocuk gibi olursa normal iyi diyoruz. Her şeyin kendi aslında doğaline uygun olması, kış da böyledir. Kış da böyledir. Yani sadece kartop oynayalım, kar yağsın diye değil de bir de tabiatın, hayatın normal evet, akışında gidebilmesi için kış için lazımdır. Ama tabii kara kış insanları hani perişan eden, sıkıntıya düşüren kadar da olsun istemeyiz tabii. Kimse
peki
istemez.
Nedir dengesi? Dengesi nedir demeyeyim de takvimi nedir? Mesela dediniz ki az önce aslında sonbaharın son günündeyiz ve bugün çok soğuk. Bir kış günü gibi. Yarından itibaren kışa gireceğiz. Hani böyle bir sınır yok, bir çizgi yok. Ülkeler arasında bile böyle bir sınır çizemiyorsunuz. Ne zaman gerçekten kış başlar? En soğuk günler ne zamandır? Ne zaman biter?
Efendim şimdi bu izafidir. Bize mekteplerde 21 Aralık, 21 Mart kış mevsimidir diye öğrettiler ama şimdi memleketimiz bir kere çok sıcak bir memleket değil. Ama bir Almanya gibi soğuk bir memleket de değil. İkincisi memleketimiz dağlık. Dağlık olan yerlerde iklim biraz daha değişken olabiliyor. Memleketin bir kısmı Akdeniz'de sıcak, bir kısmı soğuk tarafta. Onun için Türkiye'de mevsim için ortalama bir şey söylemek mümkün değil. Ama şurası bir hakikat ki Almanya gibi memleketler bizden 15-20 gün evvel kışa başlıyor. Nitekim 15-20 gündür Almanya'dakilerle görüştüğümüz zaman havanın soğuk olduğunu, üşüdüklerini söylüyorlar. Kış ne zaman başlar? Bizde Kasım ayından itibaren kış başlar. Kasım'da çok şiddetli soğukları biz yaşadık. Ama esas kış 1 Aralık'ta başlar, 1 Nisan'da biter. Türkiye'de Aralık, Ocak, Şubat, Mart bu 4 ay kış aylarıdır. Ancak nispi olarak söylerseniz yani umumiyet, ekseriyet olarak mesela Şubat ayı çok soğuk olmaz. Yani Aralık ayında karşılaştığınız soğukları Şubat'ta görmezsiniz.
Geçen sene halbuki Şubat çok soğuk olmuştu
ama,
gibi.
Ama bir senede Şubat çok soğuk olur, evet. Yani bu değişebiliyor. Bazen Aralık ayında hiç kış gelmez. Gelmeyecek zannedersiniz. Mart, o zaman Mart ayında öyle bir soğuk yapar ki sanki hücünü alırmış gibi. Mesela Mart hep soğuk olur. Evet. Mart'ta hiçbir zaman bahar diyemezsiniz. Mart değişmez soğukta. Şubat değişebilir, sıcaktır. Ocak'ta ve Aralık'ta her zaman soğuk olur. Ama 15 Aralık, 15 Ocak arası Şubat'a kadar hep soğuktur memlekette.
Evet. Ona göre de hazırlıklı olmak lazım.
Evet, bir de eskilerin tabii mevsime göre giyinmek.
Giyim kuşamımız ona
göre
olacak.
Havaya göre giyinmek. Bunlar çok mühimdir. Hava cereyanlarından kendini korumak. Hastalıklar kışın olmaz zaten. Kışın çünkü insanlar dışarı çıkarken paltosunu içeri girerken çıkartır. Hava cereyanlarına çok maruz kalmaz. Hastalıklar yazın olur. Rüzgarda cereyanda kalır insanlar. Terler soğur. Ve daha ziyade hava değişimlerinde olur. Yazdan sonbahara, sonbahardan kışa ya bahar, bahar yaza geçerken olur. İnsanlar ayarlayamazlar o mevsim geçişlerini. Hava soğuk mu sıcak mı belli değil. O zaman hasta olurlar.
Eskiden ciddi takviyeler de var. Şimdi unuttuğumuz gıdalar aslında kış mevsiminin vazgeçilmezleriydi eskiden.
Evet, şimdi dediğim gibi kışın her şey yoktu. Kış meyveleri ve sebzeleri yenirdi ve bol yenirdi. Yani portakal, limon, mandalina gibi C vitamini destekleri çok olurdu. Çünkü kışın vücut hararetini muhafaza etmek için ekstra gayret gösterdiği için mukavemeti ve muafiyeti zayıflıyor hastalıklara karşı. Onun için takviye etmek icap eder. Bunu eskiler bilirler ve tatbik ederlerdi, C vitamini takviyesi. İkincisi sizin biraz evvel işaret ettiğiniz gibi sıcak, vücudu sıcak tutacak gıdalar. Bunların başında tahin ve pekmez gelirdi. Her evde hemen hemen tahin pekmez rağbetteydi, yenirdi. Sabah kahvaltılığında yenirdi, tatlı olarak yenirdi, arada çay olarak yenirdi. Çocuklar çok severlerdi. Şimdiki böyle çikolata kremaları falan olmadığı için
yüzüne bakmıyorlar.
Evet, pekmez çok faydalıdır. Vücudu çok ısıtıyor ve çok büyük mukavemet veriyor. Ben yaşlılarda da görürdüm. Yani kışın mutlaka tahin pekmez bu sofradan uzaklaştırmazlardı. Bir de şimdi yine sofralarımızda çekilen bakliyat var. Bakliyat neredeyse hiçbir evde pişmiyor. Kuru fasulye nadir, nohut, mercimek unutuldu. Halbuki benim çocukluğumda kışın vazgeçilmez yemekleriydi bunlar. Her evde kuru fasulye, nohut, mercimek münavebeli olarak pişerdi. Bu hem vücudu mukavemet verir, hem ayakta ve zinde tutar, gıda almaya sebebiyet verir, doyurur. Hı hı. Çünkü soğuk insanı acıktırır, açlık insanı üşütür, böyle bir fasit daire vardır. Ondan dolayı bakliyata müracaat ederdi eskiler. Bakliyatsız bir ev olmazdı.
Tabii protein kaynağı açısından da çok önemli aslında.
Bir de sebebini bilmiyorum ama turşu yazın yenmez. Nasıl dondurma kışın yenmezse yeniyor şimdi vaka. Turşu yazın yenmez. Kışın her evde turşu olurdu. Zaten bakliyatın mütemmimidir. Bakliyat
olmazsa
olmazıdır. Mutlaka turşu olurdu. Turşusuz bir ev düşünülmezdi. Yani tahin pekmez, turşu kışın mutlaka olurdu. Daha önce de bahsettik. Kışın boza ve sahlep daha çok tüketilirdi. Boza sokaklarda satılırdı. Hı hı. Ve sokakta da öyle harcı alem değildi o bozalar. Hani şimdi ümmetle sokakta satılan şeyler, hı hı, bunlar öyle değildi. Bunlar tanınan, bilinen adamlardı. Hatta çoğu bozayı kendisi
hatta
yapardı.
Yıllarca bunu yapanlar
tabii
var değil mi? Marka olmuş, seyyar satıcı
tabii
ama.
Evet, tabii.
Bir de şu var. Hani şimdi diyoruz ya, neden marka değil? Aslında onun marka olma özelliği kapıya kadar gitmekte
tabii,
saklı.
Tabii.
Çünkü şimdi biz imkanlarımız daha fazla. En uzaktaki bir markayı bile en yakın markette,
evet,
bulabiliyoruz. Ama onlar ayağımıza kadar getirerek marka olmuşlar.
Bir de eskiler bir şeye alıştıkları zaman ondan vazgeçemiyorlardı. Sizin sokağınızın, mahallenizin bozacısına alıştığınız zaman başka boza içemiyordunuz. Yani neredeyse bağımlılık yapıyordu. Böyle de şeyler vardı.
Ama şöyle bir şey var. Şimdi o kadar yakın temastasınız ki adam bozayı size getiriyor. Ya biraz ekşi mi olmuş ne,
evet,
diyor.
Bir
sonraki gün hemen,
evet,
yani yazacaksınız, mail atacaksınız, üretim tesisine, evet, gidecek.
Hayır,
vesaire.
Düzeltiliyor.
Bir sonraki gün siz damak tadınıza uygun bir şey bulabiliyorsunuz.
Bulabiliyorsunuz. Veya ikili temasınız olduğu için sizi kandırmıyor. Yarın da iş yapacak sizden. Hı-hı. Öbürsü gün de yapacak. Böyle bir münasebetiniz var. Sütçü de böyleydi eskiden. Yani sütçü de neredeyse kalmadı. Bozacı da böyleydi. Evin adamı gibiydi. Bir de akşam satıldığı için boza. Gündüz ben boza satan hiç görmedim çocukluğumda. Şimdi zaten yok da eskiden hiç hep gece. Nedense gece içilirdi.
Çünkü bir aradasınız gece.
Evet.
Belki de ondan.
Bir de adam gündüz başka iş yapıyor. Gece satıyor.
Ek iş.
Tabii ek iş gibi. Şimdi daha bir samimi oluyorsunuz. Yani gece evinize kapınızı çalan adamla daha bir tanışıklık hasıl oluyor. Daha bir değişik bir alışveriş bu.
Yakın da, hissediyorsunuz.
Evet. Sahlep gündüz satılırdı. Sahlep. Pastanelerde satılırdı. Sahlepçiler vardı ama gündüz. Ben gece sahlepçisi hatırlamıyorum ama gece de olması lazım. Ama ben hatırlamıyorum. Ama bozacıyı çok iyi hatırlıyorum. Sahlep satıldığını, boza satıldığını. Boza çok alınır. Evde tarçınla ve leblebiyle içilir.
Tayin pekmez mi böyle satılır yoksa bir yerden
tayin pekmez,
mi alırsınız?
Tayin pekmezin ben satıldığını görmedim ama satıldığı yerler vardı benim zamanımda. Tayin pekmezi satan vardı. Seyyar olarak satan vardı. Satan vardı.
Karışım mı yoksa ayrı
hayır,
ayrı?
Hayır, ayrı ayrı. Hı-hı. Ayrı ayrı satar, siz karıştırırsınız istediğiniz gibi.
Evet.
Tahin koyup üzerine bir miktar pekmez katacaksınız. Üzüm pekmezidir umumiyetle. Dut, harnu pekmezi de var. Harnu pekmezi benim çocukluğumda yoktu. Dut pekmezi vardı. Biraz daha kıvamlıdır, daha ağır, tatlıdır. Üzüm pekmezi biraz daha gevşektir ama daha ucuzdur. Daha yaygındır üzüm pekmezi. Dut pekmezi daha ziyade kansızlık çekenlere, hastalara falan o zaman kaşık kaşık içilirdi. Lezzetli olur ama.
Hı-hı.
Üzüm pekmezden daha lezzetli olur. Onun o sası tadı yoktur ama bu tahin pekmezi üzüm pekmeziyle yapar. Tahin pekmez üzüm pekmeziyle yapılırdı.
Belki de birbirini bütünleyen
belki
tarafları vardır bilmediğimiz.
Susamlı, evet. Fevkalade lezzetli olurdu yani. Şimdi de ben yerim. Çok çok lezzetli olurdu. Bundan daha güzel bir şey yok derdi annem. Tahin pekmezi annem de çok severdi. Taze ekmek.
Evet, kabuğu, ekmeği evet, özellikle.
Ekmek kabuğu yani bir benzeri daha yoktur. Bu kadar mı güzel olur?
Ama neden şimdi çocuklar sevmiyorlar? Hani ben anne babaları sevdiği halde çocuklar niye sevmiyorlar?
Çocukları bu televizyonlar falan ifsad ettiler. Anne babalar çalışıyor. Çocukları kolay avutma moduna geçtiler. Ya çocuklar şimdi ben soruyorum çocuklara ne seviyorsunuz? Patates kızartması, makarna, köfte her çocuk bunu söylüyor, evet, hamburger. Bizim zamanımızda çocuklara sordukları zaman mesela etli yaprak sarma falan derler çocuklar. Mantık
hani onu
derler.
Zor ya yine derler de. Ha. Hani mesela ne bileyim bir kuru fasulye diyen, pilav diyen ya da ıspanak diyen, pırasa diyen çocuk çok az.
Yok, zaten ıspanak diyen çocuk çok azdır. Pırasa diyen çocuk hiç yoktur. Ben inanmam yani pırasayı ben seviyorum diyen bir çocuğa ben inanmıyorum. Ama ıspanağı tek tük de olsa ben çocuktum ıspanağı bizde çok pişerdi. O zaman Temel Reis meşhur değildi. Hmm. Papayı vardı. Dayımlar Amerika'dan bir kitap getirmişlerdi bana. Çizgi papayı. Biz Papağayı biliyorduk. Sonra onun filmi çıktı Temel Reis adıyla. Türkiye şey adapte.
Bize böyle tercüme edildi.
Orada hep ıspanaktan bahsedilirdi. Bak derdim ben de şaşardım. Allah Amerikalılar da demek ki ıspanak biliyorlarmış, yiyorlarmış. Hmm. Adı da benziyor. Spinaç falan. Yani ıspanak tadı neyse. Yoğurtla falan idare ediliyordu. Havuçla falan ama pırasayı çocuklar sevmezdi. Şimdi zaten hiç zannetmiyorum yesinler. Ben mektepte, fakültede öğlen yemeklerine bazen iniyorum. Çok muazzam kuyruk oluyor yemekhanede. Talebe çok. Zor geçiyoruz biz içinden. Ondan sonra hocalar kısmına. Bazen bakıyorum kimse yok. Allah bitti mi yemek diyorum. Sonra bakıyorum ki yani kapuska var veya karnabahar var.
Kapuska
o zaman,
da nasıl yenmez? Yani nasıl sevmezler kapuskayı?
Bu hafta vardı. Bu hafta vardı. Ben lahanayı severim. Severek de güzel de pişmiş. Herkes güzel pişiremez. Lahananın malum değişik bir... Onu biraz suda bekletmek, kaynatmak falan. Onu belki yapamıyorlardır ama... Çok güzeldi ama çocuklar işte alışmamışlar. Lahananın çorbası olur, borç çorbası Ruslar'da adettir. Hmm. Çok güzeldir. İçine limon sıkarsınız. Ondan sonra sarması harikuladedir. Yani kendi ayrı güzeldir, suyu ayrı güzeldir. Kapuska keza kötü değildir. Salatası çok güzeldir lahananın. İnce doğramak kaydıyla. Çünkü yemesi zor oluyor. İnce doğrayıp da bol limon, zeytinyağı olduğunun şeysinde çok hoş bir tadı vardır. Ama lahana şimdi çok turşusu çok güzel. En güzel, en sevdiğim turşu benim lahana turşusu. Şimdi lahana evlerde yok. Çok da ucuz bir şeydir. Yani bir kelam
çok
lahana
besleyici.
Çok besleyicidir. Bir de onda olan hastalar diğerlerinde ucuzdur. Hani pratik bir yemektir ama çok dönüp bakan yok. Karnabahar keza öyle. Yani havuçta, patatesle, kıymayla pişirildiği zaman çok lezzetlidir. O grateni yapılabilir. Bunlar unutuldu. Kerevizin kendine mahsus pis bir kokusu vardır. Anlıyorum ama kereviz piştikten sonra kokusu kalmaz. Hı hı. Onu da patates, bezelye, havuçla süsleyerek insanlara yedirmek mümkündür. Yani bu imkan yapılabilir. Yer elması geçen sordum ben alırken adam dedi ki ya ben sabahtan beri kimse almadı dedi yani.
Yer elması yani kim çok, alır diye ben de merak ediyordum pazarlarda.
Çok lezzetli oldu. Yer elması ben kerevizden daha
biraz
çok severim.
Biraz toprak kokar. Bana öyle geliyor yani.
Şimdi şöyle ben çocukken onu annem alırdı. Daha soyup da hani yemeğini yapmadan zeytinyağlı kendisini ısırarak yerdim. Çok kendine mahsus. Çok az tatlı bir şeysi vardır. Zevk meselesi. Şeyi belki yapmak lazım. İyi soymak lazım belki bilemiyorum.
Bilmiyorum. Yani hani ben birkaç kez denedim. Bizim evde de çok pişmez. Burada tabii anneler önemli.
Anneler
mesela mi? Benim annem kereviz asla pişirmez.
Yani macirler
koktuğu
çok
için.
Severler. Ha koktuğu için.
Koktuğu için.
Benim annem balık pişirmezdi. Biz balığı başkası pişirse de yesek derdik. Annem pişirmezdi. Yani bu dediğiniz gibi bir ev kültürüdür. Evde alışılan yemekler yeniyor. Biraz da ait olunan mahalle aittir. Mesela macirlerin yemek kültürü farklıdır. Karadenizlerin farklıdır. Güneydoğulların farklı. Herkesin bir yemek kültürü var. Bu da emniyet taşıyor evet. Mutfakta.
Bizim evimizde mutlaka işte o saydığınız sebzelerin hepsi pişer. Pırasa, lahana, ıspanak, işte lahananın dolması evet. Yapılır. Çok güzel yapar annem. Ama gel gelelim kereviz.
Sevmiyor da olabilir. Evet. Bir de dediğiniz gibi kokar. Hı-hı. Kokar. Bir de kerevizin şöyle bir şeysi vardır. Kartlaşmışsa yani zaten her yemek öyledir ama kerevizin yenmesi imkansız olur.
İçinden neredeyse
katır katır sert şeyler evet. Çıkar. Yiyemezsiniz. Yani o yemeği yiyemezsiniz.
Balık kılçığı gibi. Evet.
Onu yiyemezsiniz. Aynı şey enginarda da vardır. Enginarı ben çok severim. Fakat enginarda dediğim gibi kartlaşmışsa yiyemezsiniz. Balık kılçığın gibidir. Evet. Yiyemezsiniz. Onu da zamanında yapmak lazımdır. Bunlar tabii bir de şu var. Bunlar tabii her gün pişecek yemekler değil. Yani temennimiz olur ki bunlar bizim mutfak kültürümüzdür. En azından unutulmasın. Bir de bunlarda ne kadar şifa hastaları var. Şimdi efendim brokoli yiyorlar. Yok bilmem bir ot var. Zencefil. Bunlar bizim için yaratılmamış. Hindistanlılar için yaratılmış.
Almayalım mı zencefil?
Hayır
ama
alalım da.
Çok lezzetli. Ben çok
alalım.
Seviyorum.
Övülüyor. Kur'an-ı Kerim'de de övülüyor da. Yani karnabahar yaratmış Allah Türkler için. Gidip brokoli yiyorlar. Yani şimdi her memleketin kendi florası orada yaşayan insanlar için yaratılmıştır.
O bir teori, doğru söylüyorsunuz. Yani o bir beslenme.
Tropik meyveler güzel. Ben ananası çok severim. Ama yani bizim için elma, portakal, armut, üzüm bunlar yaratılmış. Bunları yememiz lazım. Şimdi sebzelerde de öyle. Mümkün mertebe çevremizde olanları tüketmeli. Bu kültür unutulmamalı. Senede bir kere olsa, bir kere de olsa. Ben mesela inciri sevmem. Ama çok faydalı bir gıda. Kur'an-ı Kerim'de övülmüş. Senede birkaç kere yerim. Yani sırf şifa hastası almak için. Hiç sevmem inciri ben. Hiç. Aha. Evet. Ama bakıyorum incir duyduğu zaman gözleri ışıldayanlar var. Bu bir şey meselesi ama kendimi zorluyorum, yiyorum. Yenmeyecek bir şey değil tabii ki yani. Bir ilaç değil bu. Öyle evet. De anlaşılmasın yani. İlaç gibi yemiyorum. Tabii. Yediğim zaman yiyorum ama aramam yani. Olmasa incir. Bu sene de incir yemedik yahu demem ama yiyorum yani.
Aşırı'nın içinde falan.
Yerim. O zaman yerim. Hmm. O, yani husus elimi alıp da İncil'i soyup aklıma gelmez. Görsem meyveler olsa burada onu en son ona elim gider. Hmm. Ama faydası çok. Yani biraz da insan bunları düşünmeli, yemeli.
Biraz tabii evet kendimizi de disipline etmeliyiz dediğiniz gibi. İnsan hep sevdiği şeyleri yerse ve o sevdiği şeylerde de çok çeşitlilik yoksa gittikçe tek taraflı, tek yönlü bir beslenmeye evet. döner.
Yani bu bizim cemiyetimizin en büyük problemlerinden bir tanesi mutfak kültürü. Mutfak kültürümüz unutuldu. Sofralarımız Facebook'a yenik düştü. İnsanlar fevkalade garip besleniyorlar. Zengini fakiri böyle besleniyor. Bunun neticesi çok kötü.
Bedenimiz varlık içinde yokluk çekiyor.
Çekiyor. Bazı evler etten başka bir şey girmiyor. Bazılar hamur işten. Yani bu devamlı sebze yemek de doğru değil. Devamlı et. Yani bunu da ölçülü yapmak lazım. Her mevsimin kendine mahsus gıdalarından beslenmek lazım. Yani biraz bunları bilmek lazım.
Tabii bunu bilirken de bizden sonraki nesillerin de bizden öğreneceğini unutmamak lazım.
Bu bir kültürdür. Hı hı. Nasıl ki görgü, görenek, her şey sözlü kültürle intikal ettirir. Din bile böyledir. Dil bile böyledir. Sofra kültürü de nesilden nesile kültür olarak intikal ettirilir.
Dolayısıyla biz sahip çıkacağız ki bizden sonrakilerde en azından olanı devam ettirebilsinler. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben
teşekkür
bu hafta
ederim.
İçin sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile konuştuk, sohbet ettik, kardan başladık, mayalara değindik, yemek içmek kültür derken saatimizi tamamladık efendim. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla kalın.